Ayrım 11. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 107. Homoseksüellik tabu olmaktan çıkıp gün ışığında sergilenmeye başladığında eşcinselleri kendi çevrelerinde ziyaret etmek moda oldu. Zenginler şoförlü arabalarıyla şık, gürültülü geliyor, her zamanki müşteriler arasında kendilerine yol açıyor, oturup sulandırılmış şampanya içiyor, bir tutam kokain çekiyor ve artistleri alkışlıyorlardı. En heyecanlıları göçmen ailelerden gelen kibar, Paris elbiseleri giyen, banka kasalarında sakladıkları mücevherleriyle gösteriş yapan hanımlardı. Bunlar aktörleri kendileriyle birlikte kadeh kaldırmak üzere masalarına davet ediyorlardı. Ertesi gün içki, duman ve uykusuzluğun bıraktığı izleri Türk hamamlarında, güzellik salonlarında gidermeye çalışıyorlardı. Fakat zahmete değerdi çünkü bu geziler kulüpte Campo'daki sohbetlerin vazgeçilmez konusuydu. Melecho'nun artistik ismi, olağanüstü Mimi'nin ünü o sezon ağızdan ağıza dolaşıyordu. Fakat ününün yankıları salonlardan dışarı çıkmadı ve ne yaşadığı Yahudi mahallesinde ne de Cumhuriyet Sokağı'nda kimse utangaç İtalyanca öğretmeninin Mimi olduğunu biliyordu. Kırmızı Fener Sokağı insanları hayatta kalmak için tam bir dayanışma içindeydiler. Polis bile bu sessiz anlaşmaya saygı duyuyor, diğer konulardan çok politik kontrolle ilgilenip ihbarcılarla doğrudan doğruya anlaşıyor, halk kavgalarına müdahalede sınırlı davranıyor, kendi komisyonunu alarak onurunu korumaya çalışıyordu. Her cuma günü senyoranın dairesine bir çavuş geliyordu. Kazançtan payına düşeni aldığını anlamaları ve kadının işlerini görmezlikten geldiklerini düşünmemeleri için arabasını görülebilecek bir şekilde kaldırıma park ediyordu. Ziyareti 10-15 dakikadan fazla sürmüyordu. Bu da bir sigara içmek, birkaç fıkra anlatmak, sonra kolunun altında bir şişe viski ve cebinde yüzdesiyle ayrılmak için yeterliydi. Bu ayarlama herkes için aynıydı ve adildi. Çünkü memurların gelirini arttırıyor, diğerlerinin de rahatça çalışmalarını sağlıyordu. Çavuşu değiştirdiklerinde senyoranın evine geleli birkaç ay oluyordu ve bir anda ilişkiler kötüleşti. Geleneksel kurallara saygı göstermeyen yeni memurun ölçüsüz istekleri yüzünden işler tehlikeye girdi. Onun tehditleri, şantajları ve ani baskınları yararlı girişimciler için o kadar sürekli olan bir ruh huzurunu bozuyordu ki onunla anlaşmaya çalıştılar ama çok hırslı ve dar kafalı bir mahluk olduğu için başaramadılar. Onun varlığı Cumhuriyet Sokağı'ndaki hassas dengeyi bozdu ve her yere düzensizlik getirdi. İnsanlar meyhanelerde toplanıp konuyu tartışmaya başladılar. İşi Tanrı'ya bırakmak olmaz. Bu herif bizi sefalete sürüklemeden bir şeyler yapmamız gerekli, diyorlardı. Melecio bu yakınmalardan etkilenerek konu kendisini ilgilendirmediği halde müdahale etmeyi gerekli gördü. Zarar gören kişiler tarafından imzalanacak bir mektup hazırlamayı, bunu emniyet müdürüne vermeyi ve bir kopyasını da İçişleri Bakanı'na iletmeyi önerdi. Çünkü her ikisi de yıllar boyunca belli nimetlerden yararlanmışlardı. Üstelik onların sorunlarına kulak vermek ahlaki görevleriydi. Fakat planın çılgınca ve bunu uygulamanın da canını susamak olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktı. Birkaç gün içinde tüm sakinlerin imzasını topladılar. Ama bu hiç de kolay olmadı. Çünkü her birine tüm ayrıntıları açıklamak gerekiyordu. Neyse sonunda etkili bir yazı hazırladılar ve senyora bizzat dilekçeleri elleriyle vermeye gitti. 24 saat sonra sabahın erken saatlerinde herkes uyurken meyhanedeki zenci polisin tüm evleri didik didik aradığı haberiyle koşup geldi. Lanet olası çavuş masumları suçlamak için ceplere silah, uyuşturucu koymakla ün yapmış, özel ahlaksızlıkla savaş komandolarının arabasıyla geliyordu. Zenci nefes almadan kabareye sürü halinde girdiklerini, tüm artistleri, halkın bir kısmını götürdüklerini, zengin, şık müşterileri skandalın dışında bıraktıklarını anlattı. Tutuklular arasında mücevherlerle donanmış karnaval kuşu gibi tüyleriyle Melecio da vardı. Onu kadın ticareti ve o zamanlar benim için yabancı bir sözcük olan oğlancılıkla suçlamışlardı. Zenci haberi diğer arkadaşlarına duyurmak için fırtına gibi çıktı, Senora'yı da bir sinir kriziyle baş başa bıraktı. ''Çabuk, eve hemen giyin, her şeyi bir bavula doldur, hayır hayır, hayır vakit yok, hemen gitmeliyiz.'' zavallı Melecio. Yarı çıplak olarak dairenin içinde dolaşıyor, nikelajlı sandalyelere, aynalı masalara çarpıyor, bir yandan da giyiniyordu. En son olarak para dolu ayakkabı kutusunu kaptı, servis merdiveninden koşarak inmeye başladı. Önemli bir şeyler olduğunu sezinlememe karşın tam olarak ne olduğunu anlamadan uykulu uykulu onu izledim. Polis asansöre daldığı anda biz de aşağı inmiştik. Aşağıda anaç bir İspanyol olan, normal zamanlarda kolonya karşılığı sucuklu patatesli, ağzı sulandıran omletler hazırlayan kapıcı kadın gecelikle karşımıza çıktı. Durumumuzu görünce üniformalıların gürültü patırtılarını ve sokaktaki siren seslerini duyunca soru soracak zaman olmadığını anladı, bizi binanın bodrumuna götürdü. Buranın kapısı yakındaki bir park yerine açılıyordu. Buradan polis tarafından kuşatılan Cumhuriyet Sokağı'na çıkmadan kaçmayı başardık. Dışarı çıktıktan sonra senyora bayılacak halde bir otelin duvarına dayandı. Ve işte o zaman beni fark etti. Burada ne yapıyorsun? Ben de kaçıyorum. Hadi git. Seni benimle birlikte bulurlarsa küçükleri yoldan çıkarmaktan hapse atarlar. Nereye gideyim? Gidecek yerim yok ki. Bilmiyorum kızım. Huberto Naranjo'yu ara. Ben gizlenmek ve Meleccio'ya yardım etmek zorundayım. Şimdi seninle uğraşamam. Sokağın aşağısında gözden kayboldu ve son gördüğüm çiçekli eteğinin içindeki kalçalarıydı. Polis arabaları sirenlerini çalarak geçerken ve fahişeler çevremde kaçışırken bir köşeye sindim. Birisi oradan hemen uzaklaşmamı söyledi. Meleccio tarafından hazırlanan imzalı mektup gazetecilerin eline düşmüştü. Birçok bakanın ve yüksek rütbeli polisin işine mal olacak skandal şimdi bir balta gibi üzerime iniyordu. Çevredeki her evi, her oteli ve her meyhaneyi aradılar. Gazete satıcısı kör adama kadar birçok kişiyi tutuklayıp götürdüler ve o kadar çok gaz bombası attılar ki düzinelerle insan zehirlendi. O saatlerde müşteriyle olan annesinin yetişip kurtaramadığı yeni doğmuş bir bebek öldü. 3 gün 3 gece boyunca basının dolandırıcı halk seferi adını taktığı bu olaydan başka şey konuşulmadı. Fakat halk ona fahişeler isyanı adını verdi. Olay bu isimle şairlerin mısralarına geçti. Daha önceleri olduğu gibi ve gelecekte de başıma geleceği gibi kendimi beş parasız sokakta buldum. Huberto Naranjo'yu da bulamıyordum. Ortalık karıştığında kentin öbür ucundaymış. Daha önceden tattığım ve şimdi yine içimi kaplayan öksüzlük duygusuyla mücadele etmeye çalışarak bir evin iki sütunu arasındaki basamaklara ne yapacağımı bilmeden oturdum. Yüzümü dizlerimin arasına gizledim, annemi çağırdım ve derhal onun kola ve temiz çamaşır kokusunu hissettim. Gözümün önünde saç örgülerini ensesinde toplamış ve çilli yüzünde parlayan gözleriyle hiç değişmemiş olarak belirdi. Bana bu karışıklığın önemli olmadığını, korkumu yenmemi ve onunla beraber yürümemi söyledi. Ayağa kalktım, onun elinden tuttum. Tanıdıklarımdan hiç kimseyi bulamadım. Cumhuriyet Sokağı'na yönelmeye de cesaret edemedim. Çünkü oraya her yaklaştığımda park edilmiş polis arabalarını görüyor, benim için geldiklerini sanıyordum. Uzun zamandır Elvira'dan da hiç haber alamamıştım. Vaftiz annemi arama fikrini aklımdan çıkardım çünkü o sıralarda aklını tamamen yitirmişti. Yalnızca piyango oynuyor, azizlerin telefonla şanslı numarayı bildireceklerine inanıyordu. Ne yazık ki gökyüzündekiler de ölümlüler gibi tahminlerinde yanılıyorlardı. Ünlü fahişe isyanı her şeyi alt üst etti. Başlangıçta kamuoyu hükümetin enerjik müdahalesini alkışladı ve ahlaksızlığa karşı güç kullanmanın lehinde konuşan ilk kişi psikopos oldu. Ama bir grup aydın ve sanatçı tarafından yayınlanan bir mizah dergisi, Sodom ve Gomorra başlığı altında bu yozlaşmaya katılan yüksek memurların karikatürlerini yayınladığında durum değişti. Resimlerden ikisi tehlikeli biçimde generale ve gardenyalı adama benziyordu. Bu iki kişinin her tür işe karıştığı çok iyi bilinmekteydi ancak o zamana kadar kimse böyle bir şeyi basmaya cesaret edememişti. Güvenlik kuvvetleri dergiyi bastılar, makinaları kırıp kağıtları yaktılar ve yakalayabildikleri herkesi tutukladılar. Müdürün kaçtığını söylediler fakat ertesi gün cesedi boğulmuş olarak işkence izleriyle kentin merkezinde park edilmiş bir arabanın içinde bulundu. Ölümünden kimlerin sorumlu olduğu konusunda kuşkuya yer yoktu. Bunlar üniversite öğrencilerini öldüren ve birçok kişiyi ortadan kaldıranlarla aynı kişilerdi. Cesetleri sonradan bulunduğunda tarih öncesi kalıntı sanılsın diye dipsiz kuyulara atılmışlardı. Bu cinayet yıllardır diktatörlüğün saldırılarına katlanan halkın sabrını taşırdı ve birkaç saat içinde muhalefetin hükümeti protesto eden yıldırım mitinglerinden çok farklı bir gösteri doğdu. Vatanın babası meydanı çevresindeki sokakları, ellerinde bayraklar, pankartlar olan, araba lastikleri yakan binlerce öğrenci, işçi doldurdu. Sonunda korku isyana geçit vermek için gerilemiş görünüyordu. Ayaklanma doruğa ulaşırken garip görünüşlü küçük bir kafile yan caddeden ilerledi. Bunlar Cumhuriyet Sokağı sakinleriydi. Ayaklanmanın siyasal niteliğini anlayamamış, halkın kendilerini savunmak için baş kaldırdığını sanmışlardı. Kızlardan bazıları kendi deyimleriyle kentin unutulan insanlarına karşı gösterilen bu dayanışmaya teşekkür etmek için çarçabuk kurumuş olan kürsüye tırmandılar. İşte böyle olmalı yurttaşlar. Eğer biz işimizi yapamazsak anneler, nişanlılar, eşler huzur içinde uyuyabilirler mi? Oğulları, nişanlıları, kocaları nerede deşarj olurlardı? Halk bu konuşmayı öylesine alkışladı ki neredeyse her şey bir karnavala dönüşecekti. Ama buna fırsat olmadan general orduyu sokağa saldı. Tanklar fil gürültüsüyle ilerlemeye başladı ancak çok öteye gidemediler. Çünkü ana caddelerdeki koloni zamanından kalma kaldırım çöktü ve halk yetkililere fırlatmak için kaldırım taşlarından yararlandı. O kadar çok yaralı oldu ki ülkede sıkı yönetim ilan edildi ve sokağa çıkma yasağı kondu. Bu önlemler şiddet eylemlerini arttırdı ve yaz yangınları gibi her tarafa yayıldı. Öğrenciler kiliselere kadar her yere kendi yaptıkları bombaları yerleştirdiler. Ayak takımı Portekizlilere ait dükkanların kepenklerini kırdı, mallarını yağmaladı. Bir grup öğrenci polisin birini yakaladı. Onu Bağımsızlık Caddesi'nde çıplak dolaştırdı. Çok kurban ve zarar verildi. Ancak olay temelde halka gırtlağını parçalayıncaya kadar bağırma ve kendini yeniden özgür hissetme olanağı veren harika, dev bir dövüştü. Boş gaz tenekelerini çalan müzisyen bandoları, Küba ve Jamaika ritmiyle dans eden dansçılar bile vardı. Bu şamata 4 gün sürdü. Sonunda herkes sakinleşti çünkü bitkin düşmüş ve olayın nedenlerini hatırlayamaz olmuşlardı. Sorumlu bakan istifasını sundu ve tanıdığım biri onun yerine geçti. Gazetecinin önünden geçerken ilk sayfada resmini gördüm ve tanımakta güçlük çektim çünkü resimlerdeki o çatık kaşlı, elini kaldırmış ciddi adam, ipek kadifeden koltuğunda aşağıladığım adama hiç benzemiyordu. Hafta sonuna doğru hükümet kentin kontrolünü yeniden eline aldı ve general vatandaşlarının rüyalarının bile avucunun içinde olduğundan emin, Karayip güneşi altında göbeğini kızartmak için özel odasında dinlenmeye gitti. Yaşamı boyunca iktidarda kalacağını düşünüyordu. Bu amaçla sokak ve evlerde komploculuk yapılmasını önlemek için gardanyalı adamı görevlendirmişti. Ayrıca demokrasi şimşeğinin halkın belleğinde kalıcı izler bırakacak şekilde sürmediğine inanıyordu. O korkunç patırtının bilançosu birkaç ölü, çok sayıda tutuklu ve sürgündü. Cumhuriyet sokağındaki batakhaneler ve genel evler yeniden açıldı. Çalışanları sanki hiçbir şey olmamış gibi her zamanki işlerine döndüler. Yetkililer yüzdelerini almayı sürdürdüler ve yeni bakan polise dolandırıcılar mahallesini rahatsız etmemesini, her zamanki gibi siyasi düşmanları izlemesini, bir de delileri ve dilencileri kovalayarak bunların kafalarını kazıyıp dezenfekte ettikten sonra doğal yollardan ortadan kaybolmaları için şoseleri bırakmalarını emrettikten sonra hiçbir aksilik olmadan yerinde oturmaya devam etti. General karalamalara hiç aldırmıyordu. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının itibarını daha da arttıracağına inanıyordu. Büyük diktatörün ilkelerini benimsemişti ve tarihin cüretkâr liderleri kutsadığına inanıyordu. Çünkü ona göre halk, dürüstlüğü kadınlara ve rahiplere özgü bir nitelik olarak görüyor, gerçek bir erkeğe yakıştıramıyordu. General, bilim adamlarının ise bronz plaketler ya da benzer şeylerle onurlandırılmaya yaradıklarına ve insanın elinin altında okul kitaplarında sergilemek üzere bunlardan bir iki tane bulunmasının iyi olacağına inanıyordu. Fakat iş gücü paylaşmaya gelince ancak korkudan diktatör, liderin utku kazanma olanağı vardı. Günlerce kentte oradan oraya dolaşıp durdum. Fahişelerin ayaklanmasına katılmadım çünkü kargaşalıklara karışmamaya dikkat ediyordum. Annemin gözle görülür varlığına başlangıçta içimde bir boşluk, ağzımı kupkuru ve kum dolu hissediyordum. Sonra buna da alıştım. Vaftiz annemin ve Elvira'nın sıkı temizlik alışkanlıklarını bıraktım ve çeşmelerde yıkanmaktan vazgeçtim. Artık bulduğunu yiyen, gün boyu dolaşan pis bir yaratığa dönüşmüştüm. Akşamları ise sokakta yalnızca polis arabalarının sokağa çıkma yasağı süresince dolaştığı karanlık bir köşeye sığınıyordum. O günlerden birinde akşam üzeri saat 6 civarında Riyad Halabi'yi tanıdım. Ben bir köşede oturuyordum. Aynı kaldırımdan geçerken durup bana baktı. Başımı kaldırdığımda orta yaşlı, şişman, baygın bakışlı, göz kapakları şiş bir adam gördüm. Sanırım açık renk takım elbise giymiş ve kravat takmıştı fakat ben onu hep sonraları büyük bir titizlikle ütülediğim o tertemiz Guayabera, Venezuela'ya özgü kısa kollu gömlek tipi ceket içinde anımsıyorum. "Pıst, küçük kız," dedi boğuk bir sesle. O zaman ağzındaki kusurunu, üst dudağındaki derin yarığı ve ayrık dişlerini, onların arasından görünen dilini gördüm. Adam bir mendil çıkardı, kusurunu gizlemek için yüzünü kapattı, zeytin gibi simsiyah gözleriyle bana gülümsedi. Geri geri kaçmaya çalıştım ama içimde öylesine bir bitkinlik ve uyumak için öylesine bir istek vardı ki dizlerim büküldü, yere yığıldım, yabancıya yoğun bir sis arkasından bakıyordum. O eğildi, beni kollarımdan tuttu, ayağa kalkmaya ve yürümeye zorladı. Sonunda kendimi bir kafeteryada büyük bir bardak süt ve sandviç önünde buldum. Bunları ellerim titreyerek aldım, sıcak ekmeğin kokusunu içime çektim. Çiğneyip yutarken içimde sonraları ancak birkaç kez sevişirken tattığım belirsiz bir acı, büyük bir haz ve vahşi bir heyecan duydum. Çabuk çabuk yedim fakat bitiremedim. Yine başım dönmeye başladı, bu kez kendimi tutamayıp kustum. Çevremdeki kişiler tiksinerek arkalarını döndüler. Garson hakaret etmeye başladı fakat adam onun eline para tutuşturarak susturdu ve beni elimden tutarak dışarı çıkardı. Nerede oturuyorsun kızım? Ailen var mı? Utanarak olmadığını söyledim. Adam beni içi kutular, çuvallarla dolu külüstür kamyonetinin durduğu yakın bir sokağa götürdü. Binmeme yardım etti, ceketinin üstümü örttü, motoru çalıştırdı ve doğuya doğru hareket etti. Yolculuk bütün gece sürdü. Ortalık karanlıktı. Yalnızca arada bir polis kulübelerinin, petrol kuyularına giden kamyonların ve yol kenarında bir an belirip kaybolan yoksullar sarayının ışıkları parlıyordu. Burası bir zamanlar diktatörün sarayıydı ve orada kara iplerin en güzel melezleri dans ederdi. Daha zorba öldüğü gün utana çekine, sonra kafileler halinde yoksullar gelmeye başladı. Bahçeye girdiler ve kimse onları durduramadığı için ilerlediler. Kenarlarında pirinç süslemesi sütunlar bulunan geniş merdivenleri tırmandılar. Beyaz Almeria, pembe Valendia ve gri Carrera mermeri döşeli muhteşem salonları, arabesk mermerlerle kaplı koridorları geçtiler. Onyx, jart kaplı banyolara girdiler. Sonra çocukları, dedeleri, ıvır zıvırları ve evcil hayvanlarıyla yerleştiler. Her aile yerleşmek için bir yer buldu. Geniş odaları hayali sınır çizgileriyle böldüler. Hamaklarını kurdular. Mutfaklarda yakmak için rokoko mobilyaları parçaladılar. Çocuklar Roma tipi gümüş muslukları söktüler, gençler bahçedeki heykeller arasında seviştiler ve yaşlılar altın kaplama banyolara tütün döktüler. Emniyet müdürü onların oradan çıkarılmasını emretti fakat resmi arabalar yolda kayboldu ve aslında o yeri bulamadı. İşgalcileri hiçbir zaman atamadılar çünkü saray ve içindekiler insan gözüne görünmez olmuştu. Başka bir boyutta rahatsız edilmeden yaşamlarını sürdürüyordu. Gideceğimiz yere vardığımızda güneş çoktan doğmuştu. Agua Santa yağmurla yıkanmış, tropikallerin inanılmaz ışığında parlayan, durgun bir yörede uyuklayan pek çok köyden biriydi. Kamyonet her birinin bir bahçesi ve tavuk kümesi olan koloni stili evlerin sıralandığı ana yoldan geçti. Kireçle badanalanmış ve diğerlerinden daha sağlam görülen bir yapının önünde durdu. O saatte kapı kapalıydı ve bunun bir dükkan olduğunu fark etmedim. Adam, "İşte eve geldik." dedi. 11. ayrımın sonu, sayfa 114.